Kutsal İsyan 1, sayfa 296, 20. ayrım. Paşa onunla birlikte şehre çıktı. Doğruca belediyeye gittiler. Öğle yemeğini orada birlikte yediler. Kazım Karabekir, Galip Bey'den ayrılır ayrılmaz dairesine yerleşti. Trabzon'un muhafazal hukuk heyetini çağırarak konuştu. Heyetin başkanı Barutçuzade Ahmet Bey'di. Bu cemiyeti neden kurduklarını sordu. Ona şu karşılığı verdiler. Bu havalenin Samsun'la birlikte Pontos hükümeti teşkil veya Ermenistan'a verilmesi tehlikesine karşı medeni aleme ihsai, tarihi, siyasi ve saik göstererek merhamet ve adalet istemek ve bundan sonra anasırı Hristiyanı ile hakiki vatandaş olarak her haklarını musavat ile temin eyleyeceğimizi anlatmak istiyoruz. Heyetin hepsi Trabzon'un eşrafındandı ve 21 kişiydiler. Şubat'ın 12'sinde muhafazahi hukuk cemiyetini kurmak için hükümetten müsaade almışlardı ve heyetin toplantılarını sürekli olarak yapması için de bir kulüp açmışlardı. Şubat'ın 23'ünde Trabzon'da bir kongre toplamışlardı. Payitahtın Avrupa'ya göndereceği heyete katılmak üzere 3 kişilik bir delege de seçmişler ve İstanbul'a göndermişlerdi. Kazım Karabekir onları dinledikten ve durumu iyice anladıktan sonra şöyle dedi. Arkadaşlar, bu teşebbüsler can çekişen vatana mersiye hazırlamaktır. Vatanımızı ancak silah kuvvetiyle kurtarabileceğiz. Bunun için de evvela silahlarımızı vermeyeceğiz. Barutçuzade Ahmet Bey, böyle bir teşebbüse karşı İngiliz donanması şehri bir saatte yakıp yıkamaz mı diye sordu. Evvela emin olun ki bu işe İngiliz filan karışacak değildir. Silah toplamak da bunu göstermiyor mu? Eğer işe İngiliz donanması ve İtilaf askerleri karışacak ise bu külfete lüzum ne? Mesela silahları aldıktan sonra ya Rumlar ayaklanacak yahut Ermeniler gelerek hepimizi kesecektir. İzin kağıdımızı Harbiye Okulu'ndaki İngiliz karargahında yaptırmaya mütakerede usul böyleydi. Giden yaverin yüzbaşı Ferit Bey Erzurum, Erzincan'ın hemen şimal dağlarından geçen kalın çizgiyi duvardaki haritada gördüğünü anlatmıştı. Bunun Pontos Ermeni hududu olduğunu anladım. Harbi Umumi'de Rus donanması hangi şehri yaktı? İngilizler bu medeni bir millet böyle vahşice bir iş yapar mı? Anadolu sahilinde hangi şehrimizi yaktılar? Fakat her gün vapur dolusu gelen Rum muhacirlerini görüyorsunuz. Bunlar arasında kim bilir ne kadar Yunan zabiti ve neferi vardır. Ve kim bilir ne kadar silah ve bomba getiriyorlar. Sahillerden kaçak olarak kim bilir neler giriyor. Eğer silahlarımızı verirsek İtilaf askerlerine lüzum kalmadan sizi mahvedebilirler. Herhalde namusumuzla müdafaaya karar verelim, gafletle mahvolmayalım. Bütün şark bir nam altında toplanarak milli bir kuvvet yapın. Ben de sizin emrinizde icap ederse hayatımı feda ederim. Korkmayınız. Daha geçen hafta Londra'dan memleketimize getirilmek istenilen alaylar işi anlayınca biz gitmeyiz diye silah çatılarını bırakıp sormuştular. İtilaf milletleri Harbi Umumi'den o kadar yorgun çıktılar ki memleketimizde tek bir nefer bile öldürmeye razı değillerdir. Karşımızda Rum ve Ermeni'den başka kimseyi görmeyeceğiz. İstanbul'da İtilaf kuvvetleri Boston korkuluğundan başka bir şey değildir. Bana inanınız, ben buraları şuna buna vermeyi değil, buraları almak isteyen hülyalı kafaları ezmeye geldim. El birliğiyle ve süngümüze istinaden işe başlayalım. Allah yardımcımızdır. Paşa'nın bu yiğitçe sözleri karşısındakileri tam anlamıyla etkilemişti. Heyet bu sözleri heyecanla karşıladı. Hepsi de Kazım Karabekir'den ayrılmayacaklarına namusları üzerine söz verdiler. Trabzon temsilcilerinin yüreklerinde ilk gün ışığı parlamıştı. Hakkın ve adaletin ancak silahla alınabileceğini öğrenmişlerdi. Bir gün Kazım Karabekir dairesinde oturmuş, karşılaşılacak yakın güçlükler üzerinde düşünür ve tedbirler araştırırken bir İngiliz istihbarat subayının geldiğini haber verdiler. İngiliz subayı büyük bir serbestlik ve umursamazlıkla odaya girdi ve kumandanın karşısındaki koltuğa çöktü. Bir şey mi arzu ediyorsunuz? Subay ilk önce kendini takdim etti. Trabzon'da irtibat subayıydı. Erzurum'daki Albay Ravlinson'a bağlıydı. Ravlinson'da tanınmış Türk düşmanı Lord Curzon'un kayınbiraderiydi. Kumandanı görmeye gelişinin nedeni de Mondros bırakışmasının koşullarını yerine getirmekti. Bir tümende ancak 1500 silah bulunması mütarekenin şartlarındandır. Bunun için fazlasını teslim almak zorundayız. Bu hususta bize yardım edeceğinize güveniyoruz dedi. Kazım Karabekir İngiliz subayının olmayacak bir iş üzerinde çene yorduğunu biliyordu. Yüzünün çizgilerinde kendine güvenen bir adamın iç huzuru parlayarak ona şu karşılığı verdi. Ben amirinizle görüşeceğim. Sonra bu işi hallederiz. Albay Ravlinson Erzurum'daki cephanelikleri boşaltıp Trabzon limanına gönderiyordu. Kazım Karabekir irtibat subayının bu gelişiyle uyanmıştı. Hemen davrandı ve Erzurum'dan gönderilmiş olan bütün silah ve cephaneleri gizlice bulundukları depolardan kaldırtıp güvenli yerlere taşıttı. Bu işte olup bittikten sonra Erzurum'daki Ravlinson'a bir mektup yazdı. Bunda yakında Erzurum'a varacağını ve gelinceye dek kendisini beklemesini bildirdi. Ertesi gün Fransız konsolosu çıka geldi ve kumandanla şöyle bir konuşma kapısı açtı. Siz buralarda ne arıyorsunuz Allah aşkına? Boğazların çevresinde birkaç vilayet size yetmez mi? Zaten nüfusunuz da az. Kazım Karabekir öfkelenmişti. Toplu ve güçlü yüzü birdenbire kızarmıştı. Yine de serin kanlılığını elden bırakmamaya çalışarak bir diplomat sadeliğiyle karşılık verdi. Bu siyaseti hükümetler halleder. Siz şurada burada böyle şeyler söylemeyiniz. Halk biraz sarptır. Mesele çıkarmayalım. Her ev harbi umumiden kalma dehşetli silah, bomba ve makinalı tüfek doludur. Her evde en aşağı 5-6 tane vardır. Kumandanın yaptığı propagandanın ta kendisiydi. Konsolosun gözünü korkutmak istemişti. Konsolos ya korkmuş ya da korkar gibi olmuştu. Oo, terrible dedi. Beni uyarmış oldunuz, mersi. Fakat başka bir şeye dikkatinizi çekerim. Burada bir yedek subaylar kulübü var. Bunların ittihatçı olduklarını haber aldım. Bu kulübü kapatmak gerek. Şimdi ittihatçı falan kalmadı. Bir siyasetle uğraşmazlar ve ben de onlara karışamam. Fakat Erzurum'da subaylar siyasetle uğraşıyormuş. Onlara bunu yasak ederim. Konsolos gitmiş, yine bir Fransız çıka gelmişti. Bu bir Fransız jandarma subayıydı. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Türk jandarma okulunda jandarma öğretmenliği yapmış olan bu adam bırakışma ile beraber Trabzon'a gelmişti. Kazım Karabekir'in ziyaretinin nedenini sorunca, Trabzon kışlasını hükümetin namına teslim almaya geldim karşılığını verdi. Genç paşa onun isteğini de nazikçe geri çevirmekte gecikmedi. Pek umutlu gelmiş olan Fransız subayı da köz köz çekilip gitti. Kilikya'da Ermenilerle el ele çalışan Fransızlar burada da buna benzer bir çalışma temposu tutturmuşlardı. Büyük Ermenistan hülyasını gerçekleştirmeye uğraşan Ermeni ütopistlerinde herhalde buradan bir giriş çıkış kapısı yaratmaya çalışıyorlardı. Genç paşayı çok üzen ve acı acı düşündüren Fransız subayının gelip ondan kışlayı istemesi değildi. Elinde harbiye nezaretinden alınmış bir de emir getirmiş olmasıydı ve bu türlü emirlerin nasıl çıktığını da pek yakından biliyordu. Zamanın harbiye nazırı İstanbul'da genç paşanın yanında jandarmanın tensikine memur edilen albay Folon'a şöyle demişti. Ben Türk değilim, aslen Mısırlıyım. Orduya artık lüzum yok, hepsini jandarma yaparız. Eğer bu sözleri kulağıyla işitmemiş olsaydı, genç paşanın içi bu denli derinden sızlamazdı. Kazım Karabekir Trabzon'a ayak basar basmaz gördüklerinden bayağı ürkmüştü. Sanki burası o eski canlı, şakacı Türk şehri değildi. Yabancı ülkelerde kalmış bir garibi andırmaktaydı. Bu sarı tütün saçlı, yeşil, mavi ya da çakır gözlü kızlar şehri korkunç bir baskının altında çökmüş susuyordu. Türk aileleri zorla buldukları bir avuç mısır ununu hamsi ile yoğurarak yaptıkları ekmeği ısırıp yutarken acı acı düşünüyorlardı. Öbür yanda da Rumlar ve Ermeniler nereden buldukları belli olmayan kar gibi beyaz ve bir bulut parçası gibi güzel Amerikan unundan yapılmış ekmeği bira ve şarapla ıslatarak gövdeye indiriyor ve şehrin sokaklarında çalımlı çalımlı gezip dolaşıyorlardı. Ayağı çapulalı ve zıpkalı Karadeniz uşakları bu geleneksel giyinekleri içinde boynu bükük ve ürkek hiç kimseye görünmemeye çalışarak gidip geliyorlardı. Kazım Karabekir'in tecrübeli gözleri bunları çabucak görüvermiş ve durumu kavramıştı. Bu Türk halkı zaten Rus işgalinde Samsun'a ve Sinop'a doğru göçmen olmuş, böylece şehri bırakıp gidenlerin 2/3'ü gurbette mezarsız birer ölü halinde silinip gitmişti. Erkeklerse hemen hemen Doğu cephesi taarruzlarında, karlar altında, göller içinde donarak ya da tüfüsün gırtlağından can vermişti. İşte bu yüzden şehirde Türk nüfusu azalırken gayrimüslim nüfusu alabildiğine artmış ve kabarmıştı. Hala da yabancı gemiler şehri Batum'dan ve İstanbul yönünde sayısız insan getirip boşaltıyordu. Türklerin umutsuzluğunu her gün biraz daha artıran şey işte buydu. Şehir bütünüyle sahipsiz gibiydi. Yabancı sahip namzetleri her an yerli Türk ahaliyi kesip doğrayarak bu şehre sahip çıkabilme şansını deneyebilirlerdi. Onun için Türk hemşehrilerin hepsinin kaşları çatık, yüzleri asık ve bakışları karanlık ve bulutluydu. Ne yapacaklarını, başlarını hangi taşa çalacaklarını bilmiyorlardı. Şehrin zengin ve varlıklı Türk eşrafı bir araya gelip bir şeyler konuşuyor, kimi yararsız şeyler düşünüyorlarsa da yoksul halk tabakası bütünüyle yapayalnız ve korku içinde yaşıyordu. Amerikalı Rum asıllı milyoner ve milyarderler Amerika Cumhurbaşkanı Wilson'u kandırmışlar ve Trabzon'da vaktiyle pek az yaşayabilmiş Pontos Krallığı'nın yeniden kurulması için onun desteğini aramış ve isteklerinin yerine getirileceği üzerine de söz almışlardı. Bütün Rumlar bu işe olup bitti gözüyle bakıyor ve Türkleri artık şehirde bir fazlalık, yakında şehirden kovulması gereken birer parazit sayıyorlardı. Hele Türk asker ve subaylarına karşı gösterilen düşmanlık sınırsızdı. Hakareti göze alan subaylar şehirde üniformaları ile gezebiliyorlarsa da pek çoğu sivil giyinmeyi daha uygun buluyorlardı. Hele bu hal Kazım Karabekir'e çok dokunuyordu. Gerek mülki gerek adli otoriter sıfıra inmişti. Akşam olup da yeşil Trabzon dağlarının koyu gölgesi şehrin üzerine abanınca Rum ve gayrimüslim mahalleleri canlanıyor ve Türk mahallelerine doğru sopalı, bıçaklı, taşlı ve silahlı yürüyüşler başlıyordu. Kazım Karabekir 3-4 gün kendisini de tehlikede sezdiği halde Trabzon'da kaldı ve bütün bu taşkınlıkları yakından gördü. Bu belalı şehirden bir an önce uzaklaşıp doğudaki kuvvetlerinin başına geçmeye can atıyorsa da burada yapılabilecek önemli bir görevi daha vardı. Batum'da olduğunu bildiği ağır topları Erzurum'a götürmeye uğraşıyordu. Azerbaycan, Kuzey İran ve bütün Kafkasya İngilizlerin eline geçmişti. Kızıl Ordu, Vrangel'in beyaz ordularıyla çarpışıyordu. Büyük Ermenistan ütopisini canlandırmaya yarar uygun bir durum vardı. Lord Curzon'un kayınbiraderi Albay Lavrinson geniş kadralı bir heyetle Trabzon'a gelmek üzereydi. Damat Ferit, onun Mondros mütarekesinin uygulanmasında biricik hakim durumunda olduğunu, isterse ve gerekirse bu bırakışmanın maddelerini fiilen durduracağını bildiren bir gizli bildiri göndermişti. Haber doğruca vilayete gelmişti. Yalnız vali henüz Damat Ferit'in bildirisini öğrenmeden önce azınlıklar öğrenmişti. Pontosçular Lavrinson'un geleceğini anlar anlamaz hazırlığa başlamışlardı. Hükümet kuvvetlerini dağıtacak idareyi doğrudan doğruya ellerine almak istiyorlardı. Kazım Karabekir bunu işitince hemen askerce tedbir almak gerektiğini anladı. Mülki ve askeri yöneticileri hemen bir araya topladı. Görevlerinde sıkı durmaları için talimat verdi. Bu arada da herkesin yüzünde ve ruhundaki umutsuzluğun ne denli tehlikeli bir dereceye yükseldiğini yakından görüp anladı. Bu umutsuzluk kara ve zehirli bir duman gibi daha başında her olumlu hareketi boğacak güçte ve yoğunluktaydı. Herkesin başının derdine düştüğünü görüyordu. Kazım Karabekir'in tehlikede olduğunu gören 3 kişi ona çabucak Trabzon'dan ayrılıp Erzurum'a doğru yola çıkmasını salıkladı. Zaten ne yapılacaksa katıksız Türk ırkının en yoğun bulunduğu bölgelerde yapılmayacak mıydı? En baştan verdiği karar da bu değil miydi? Kazım Karabekir Trabzon'dan ayrılmadan önce burada gördüğü korkunç gerçeği İstanbul'daki değerli arkadaşlarına bildirmeyi de bir vatan borcu saymıştı. Paşa 30 Nisan'a dek Trabzon'da kaldı. İngilizlerin burada her şeyi kontrolleri altına aldıklarını gördü. Şehirdeki Fransız temsilcisi katıksız Türk düşmanıydı. Ademi Merkeziyet Cemiyeti adlı işe yaramaz kurum bu Fransız temsilcisinin etkisindeydi. Muhafazayı hukukçular büsbütün bağımsızdılar ve hiçbir etkiye bağlı değildiler. Hepsi de iyi ve namuslu insanlardı. Kazım Karabekir okulları, askeri kıtaları, askeri ambarları ve kurumları bir bir gözden geçirdi. Bu arada 3. Kolordu'nun bir müfrezesini Samsun'a göndermeye karar verdi. Şundan ki Samsun'a çıktığında oranın durumunu çok zayıf ve karışık bulmuştu. Trabzon'da epeyce İngiliz ve Fransız subayı vardı. Hepsi de Pontos ve Ermenistan davası uğrunda harıl harıl çalışıyordu. 27 Nisan'da Trabzon'a bir Yunan torpidosu geldi. Bu savaş gemisinden karaya çıkan bir heyet Trabzon'a gelecek, Rum göçmenlerini yerleştirmek için hazırlık yapmaya gelmişti. Savaş gemisinden şehre bir yığında Yunan askeri inmişti. Bu gece birkaç Yunan askeri nöbet yerindeki bir Türk askerinin silahını almak istedi. Nöbetçi silahını vermeyerek onlara çevirdi ve ateş etti. Bir Yunan askeri öldü. İngiliz ve Fransız subayları hemen çok önemli bir olay yakalamış gibi Vali Galip Bey'in sonra da paşanın karşısına dikildiler. Öldürülen Yunan eri için bir cenaze töreni yapılmasını ve katilin de cezalandırılmasını istiyorlardı. Paşa bunun bir nefis savunması olduğunu, Türk askerinin yalnızca görevini yaptığını, bu işte bir ceza gerektirmediğini söyleyerek onları başından savdı. Yunan torpidosu gitti. Ertesi gün Trabzon limanına demir atan bir vapurdan 400 kişilik bir göçmen grubu çıktı. Bunlar sözüm ona vaktiyle Trabzon'dan soğuma gitmiş olan ve şimdi de Bolşeviklerden kaçan Rum yurttaşlarımızdı. Eski yurtlarına dönüyorlardı. Bunların anlattıklarına göre Odessa bölgesine gönderilen kimi efsun birliklerini Bolşevikler tuttukça demir yollarına bağlayıp üzerlerinden trenleri geçiriyorlardı. Yine bunların anlattıklarına göre hepsi korkudan çoluk çocuklarını orada bırakıp böyle sipsivri buraya gelmişlerdi. Paşa bu sırada ajanstan Clement Kavu kabinesinin düştüğünü ve FIFA'da Bolşeviklerin 800 kişi öldürdüklerini dinleyerek çok sevindi. Bolşeviklerden Kafkasya'ya doğru ilerlemesi hayra alametti. Türkiye için yeni bir kurtuluş yolu görünüyordu. Türkiye'ye iyi bir barış sağlanmazsa, Türkiye düşmanlarının düşmanı olan Bolşeviklerle pekala anlaşabilir, onlarla ittifak da yapabilirlerdi. Paşa bunları düşünerek şehirde bir propaganda balonu uçurdu. Sohum bölgesinde Bolşevikler itilaf kuvvetlerini denize dökmüştü. Paşa yukarıdaki düşüncelerini de katarak bunu bütün Türk kıtalarına ve düşman kulaklarına yayması beklenen etkiyi yapmakta gecikmedi. Yabancılar ve Rumlar ürktüler ve sindiler. Paşa bir gün zeytinlik okulunu gezerken okul müdürü kendisine çok ilginç bir mektup gösterdi. Bu Şehzade Cemalettin Efendi'den müdüre yazılmıştı. Hikaye şuydu. İstanbul hükümeti 16 Nisan'da Batı Anadolu'ya bir nasihat heyeti göndermişti. Bunun başında Şehzade Abdurrahim Efendi vardı. Bir nasihat heyeti de Erzurum ve Trabzon bölgesine gönderilmişti. Bunun başında Şehzade Cemalettin Efendi bulunuyordu. Bu heyetler halka uslu durmaları, isyan etmemeleri, padişaha bağlı bulunmaları için öğüt vermekle görevliydi. Verdikleri öğüt de şu beyannamenin özetlenmesinden başka bir şey değildi. 10 senedir ahkamı ve kavanini esasiyeye mugayir fenalıklar yapılmıştır. Harbi umumiye körü körüne gidirilmiştir. Padişaha sadakat ve itaat etmeli. Ancak böylece felaket günlerinden kurtulabiliriz. Padişahın selamı var. Rumlar ve Ermeniler hemen bu şehzadelerle ilişki kurmaktaydılar. İşte böyle öğütler dağıtmakta olan Şehzade Cemalettin Efendi, Erzurum bölgesine vaazlarını bitirerek Trabzon'a gelmiş, orada da bir yığın vaaz verdikten sonra 22 Nisan'da vapurla İstanbul'a gitmişti. Türk ordusunda uzun süre albaylık etmiş olan bu adamın davranışları ve yazdığı mektup, paşayı çokça güldürdü, onu dünyadan habersiz buldu. Şehzade Trabzon'da bulunduğu sürece zeytinlik okulunun yanındaki bir konakta konuk ediliyordu. Cıvıl cıvıl kaynaşan ve gürültü yapan çocuklar onu çok tedirgin ediyordu. Gürültü edilmemesi için bir iki kez polisle haber göndermişti. Gürültünün kesilmediğini görünce kızmış ve okul müdürüne şu tezkereyi yazmıştı. Mektebinizin Yahudi havrasından farkı yok. Bu gürültü istikbalde sine-i vatanda kopacak isyanı mukaddime-i ihzaratı mıdır? Yoksa müdür bey sen mi müteayyak kız değilsin? Anlatsan da biz de anlasak. Fahri Yaveri Hazreti Şehriyari Şehzade Miralay Cemalettin, paşa bunu okuduktan sonra uzun zaman unutamadı. Şundan ki adam ileride yurdun bağrında kopacak isyanın kehanetini yapıyordu. Kazım Karabekir Paşa 1919 Mayıs'ı başında iki askeri otomobille Trabzon'dan ayrılarak İran Karadeniz yolu üzerinden Erzurum'a yollandı. Zigana dağları süslenmiş, püslenmiş, en güzel günlerini yaşıyordu. Çocuk gözleri gibi temiz, lekesiz ve duru pınarlar çamların ve meşellerin altından kaynıyor, papatyalarla apak kesilmiş eğilimli çimenliklerden aşağıya doğru akıp gidiyordu. Kara tavuklar, çavuş kuşları, guguklar her an bir yandan sesleniyor, üstü açık otomobilin şair ruhlu genç paşayı kendinden geçiriyordu. Ne var ki bu cennet gibi güzelliklere hiç aldanmaya gelmezdi. Zigana dağlarının her kovuğunda bir Ermeni, bir Pontos fedaisi pusu kurmuş yatıyordu. Her taşın ardı bir tehlike yuvası sayılabilirdi. Köşe başından çıkabilecek her tavşan bir düşman hilesi olabilirdi. Genç paşa gözlerini Zigana'nın sivri doruklarında, yayman bellerinde, yalçın kayalıklarında gezdiriyor, yemyeşil ve pek yumuşak bir kadife ile örtülü bu yerlerde tek başına gezip dolaşmak, şiir yazmak ve müzik bestelemek istiyordu. Mayıs güzel renkleri, çiçekleri ve kokularıyla her yandan bu şair ruhu alabildiğine saldırıyordu. Bahar bu ruhu tatlı şeytancıklarıyla dolduruyor ve ara sıra gerçekler dünyasından büsbütün uzaklaştırarak unzivanın yeşil ve sorumsuz güzellikleri içine atıyordu. Oh, böyle yemyeşil bir dünyada sonuna dek sadece şiir ve müzikle uğraşmak ve dinlenmek ne güzel şeydi. Cephelerde çoğu zaman şiir perilerini yitirmiş, top ve tüfek gürültülerinin gerçek müziğe meydan okuyan korkunç gerçeğiyle baş başa kalmış bir otomat gibi yemiş, İçmiş, davranmış ve emir vermişti. Sonra bu korkunç kaosun arkasından da bir cennetin sökün edeceğini hiçbir vakit beklememişti. Şundan ki gelmeyeceğini biliyordu. Daha genç yaşından beri, ta 31 Mart karşı devriminden beri işlerin tersine gittiğini anlamış ve kötü sonucun kaygısından şair ruhu titremeye başlamıştı. Atak Enver'in ve ittihatçıların göremediği uzak tehlikeyi sezmiş, gerek onları gerekse askeri şurayı uyarmaya çalışmıştı. Türklerde Hürriyet Cereyanları ve İttihat ve Terakki adlı eserinde bütün bu tehlikeleri bildirmişse de bütün bu çığlıklar sağır kulakların ve sağır ruhların yalçın duvarlarından öteye geçememişti. Şöyle öneriler yapmışsa da dinletememişti. Trakya ve Anadolu temel Türk toprakları olarak kabul edilmeli. Osmanlı ümran ve servetini bu hudut içerisine toplamak dahili siyasetimizin gizli temeli olmalıdır. Rumeli ve Arabistan'ın uzun zaman bizde kalmasına artık imkan göremiyorum. İslam ırkları bile bizden ayrılmak fikrindedirler. Ordumuzun içindeki Arnavut ve Arap zabitlerinde bile dehşetli ayrılık fikirleri başlamıştır. Harici devletlerle de Türk'ten gayrı ırkların daha sıkı bağlılıkları vardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun inhilali karşısında Öztürk unsuru ile meskun olan yerlerin de felakete düşmesine karşı şimdiden tedbirler alınmalıdır. Şimendiferler, yollar ve her türlü müessesat bu sahada vücuda getirilmeli ve bunun haricinde inşası zaruri olan kışlalar vesaire resmi mebani kerpiç olmalıdır. Ordunun harp kıyametinin yükseltilmesine büyük ehemmiyet verilmelidir. Askeri Şura bu düşünceleri o zaman hoş görmüş, beğenmişse de İttihat ve Terakki kodamanları Enver, Talat ve Cemal Paşalar hoş karşılamamışlardı. Kazım Karabekir Balkan Savaşı'ndan sonra olayları da tanık tutarak yenilediği halde yine bu düşüncelere kulak tıkamışlar. Hatta Ahmet Cemal Paşa onu iyice haşlamış ve hırpalamıştı. Cemal Paşa Suriye bozgunundan sonra Kazım Karabekir'le birlikte İstanbul'a dönerken keşke senin dediklerini dinleseydik diye vicdan azabı ve pişmanlık duymuştu. Her zaman iş işten geçtikten sonra böyle sözler söylemek kolay bir gelenek görevi ola gelmişti. Paşa hafifçe çiseleyen ilkbahar yağmurunun ışıklı perdesi arkasından doğanın güzelliklerine yer gibi hırsla bakıyordu. Ara sıra sağdaki soldaki gür ağaçlıklar arasından ve uzaktan uzağa silah sesleri geliyordu. Demek ki bu yerlerin kaderi için savaş çoktan başlamış bulunuyordu. Genç paşa bu savaşın kaderine el koymaya içinden yemin ediyor, birkaç asker ve iki otomobiliyle kocaman bir ordunun başında gider gibi kendini güven içinde ve zafere yakın duyuyordu. Bu ufak tefek şeylerden sonra yine anılarına gömülüyordu. Evet, o bu kodamanlara 31 Mart karşı devriminin, Arnavutluk ayaklanmasının, Balkan Savaşı'nın ve Birinci Dünya Savaşı'nın her an gelmek üzere olduğunu tam vaktinde haber vermişti. Bu haberler hiçbir vakit bir kehanet değildi. Rastgele alınmış bilgilerden meydana gelmiş balonlar da değildi. Genç paşa her zaman olayların can alacak noktalarında, suyun gözünde görevlerde bulunmuştu. Buralardan olayları en keskin bir gözlemci olarak gözetlemiş ve meydana gelecek olayların kaynaklarına dek gidebilmişti. Manastır'da 2 yıl Balkan komiteleri işiyle uğraşmıştı. İttihat ve Terakki'nin ilk kuruluşunda türlü merkezleri teşkilatlandırmakta görev almıştı. 31 Mart gericilik ayaklanışına karşı yürüyen Edirne Tümeni'nin kurmay başkanı o idi. Arnavutluk ayaklanmasında kurmay başkanıydı. Balkan Savaşı'ndan sonra Alman heyeti ıslahiyesi arasında Genelkurmay Genel İstihbarat Şubesi'ni o yönetmişti. Heyeti ıslahiye genel kurmaylığında Kazım Karabekir'e 1 Aralık çok ilginç bir görev vermişlerdi. O zaman genç paşa dikkat kesilmişti. Almanlar arasında bir hareket başlamıştı. Enver Paşa üzerinde etki ve baskı yapmaya çalışıyorlardı. Yapılan kimi önemli istihbarat Almanların korku ve kaygı içinde olduklarını gösteriyordu. 26 Mart 1914'te Genelkurmay 2. Başkanı Hafız Hakkı Bey bu yöndeki düşüncelerini olduğu gibi açmıştı. Enver Paşa hastalanmış, Teşvikiye'deki evinde yatıyordu. 27 Mart'ta ona da bu konakta durumun karanlığı üzerine bütün sezdiklerini ve bildiklerini yana yakıla anlatmıştı. Balkan Harbi neticesi Almanya, Avusturya, Macaristan'ın Cenup'tan sarıldığından ve Yunan ordusunun Fransızlar tarafından Tensiki ve Yunan-Sırp ittifaki dolayısıyla İtilaf devletlerinin Cermenliğe karşı vurmak istedikleri darbe kolaylaşmıştır. Almanlar bundan endişededir. Erkan-ı Harbiye'mizi bugünlerdeki faaliyetlerinin hedefinden daha sarih görüyorum. Yakın bir harbi umumi de bizi de sürükleyeceklerdir. Şimdi de Edirne Kalesi'nin lavı ve bazı vaatlerle Bulgarları da kazanmaya çalışıyorlar. Milletin mukadderatı ellerinizdedir. Bu vaziyeti görüyor musunuz? Dün Hafız Hakkı Bey'e de anlattım. Vaziyetten haberi yoktu. Enver Paşa'nın şaşkınlıktan küçük dilini yuttuğunu hatırlıyordu. ''Bu malumatı nereden aldın?'' diye sormuştu. O da genel durumu açıklayarak bu bilgiye nereden sahip olduğunu bir solukta anlatıvermişti. Enver Paşa bu anlatılanların rapor halinde yazılmasını istemiş, o da yazı vermişti. Genç Paşa'nın bu raporu o zaman fırtınalar koparmıştı. Kazım Karabekir Enver Paşa'nın yakınlarından olmuştu. Onun güvenini kazanmış pek az kumandanlardan biriydi. Ne var ki Enver Paşa Almanların oyuncağı haline geldikten ve bir de Harbiye Nazırı olduktan sonra büsbütün değişmişti. Şura'ya askeriyeyi ilave etmiş, onun yazılarını değiştirerek başka biçime sokmuş, bunlardan ona bir kırıntı bile anlatmamıştı. Hele Almanlarla olan özel çalışmalarını en yakını olan Kazım Karabekir'e hiç anlatmıyordu. Demek ki artık gurur Enver Paşa'nın gözlerini bürümüştü. Artık o bir büyüklük budalasıydı. Kazım Karabekir 28 Mayıs 1914'te daha çok Almanya ve Fransa'yı amaç tutan bir Avrupa gezisine çıkmıştı. Gezdiği şehirler arasında Viyana, Münih, Berlin, Hamburg, Paris ve İsviçre vardı. Bu özel gezisinde Türk ataşe militerlerinin de nasıl çalıştıklarını incelemişti. 28 Haziran 1914'te Avusturya Macaristan veliahtına Şirejevo'da suikast yapıldığında o Paris'te bulunuyordu. Paris'ten İsviçre'ye geçmiş ve orada genel durumun bir genel dünya savaşına doğru sürüklendiğini pek yakından görmüştü. Paris'te 14 Temmuz için hazırlanan çok büyük geçit resmi ne kadar manalıydı. Avrupa kazan gibi kaynıyordu. Kazım Karabekir 11 Temmuz'da trene bindiği gibi İstanbul'a yollanmıştı. Birinci Dünya Savaşı'nın kendisini yollarda yakalayacağından bile korkmaya başlamıştı. Durum artık körlerin bile görebileceği bir açıklık almıştı. İstanbul'a varır varmaz hemen Enver Paşa ile Hafız Hakkı Bey'e ağızdan birer rapor vermiş ve savaşın dolu dizgin geldiğini bildirmişti. Yalnız bildirmekle de kalmamış, biraz akıl da vermeye yeltenmişti. Pek tedbirli olmalarını ve yeni durumdan kendisini de her an haberdar etmelerini söylemişti. Görevini sağlamca yapabilmesi için bunun gerekli olduğu açıktı. Boğazlar kuvvetli tutulmalı ve zorlanmadıkça savaşa girilmemeliydi. Genel seferberlik ve onun arkasından savaş ilan edildi. Ne var ki görevi gereğince bütün bunları hemen öğrenmesi gerekirken öğrenemedi, bildirmediler. 1 Ağustos 1914'te Almanlar Ruslara savaş açmış, ertesi günde Türkiye'nin genel seferberliği ilan edilmişti. 2 Ağustos 1914'te Kırklareli bölgesinde ordumuzun toplanması üzerine kararları arzular kovalayınca Kazım Karabekir hemen Enver Paşa'nın yanına koşmuş ve Almanların bir olup bittiğiyle bizi genel savaşa sürükleyeceğini yana yakıla anlatmıştı. Kırklareli'nde yapılacak bir toplanmanın amacı açıktı. Bulgarlarla Romenler henüz hiçbir yanı tutmuyordu. Türk ordusu Bulgarlar ve Romenlerle birlikte Basarabya üzerine yürüyecek olurlarsa Avusturya Macaristan ordusunun sağ kanadını takviye edecekler ve Rus ordusunun bu iki memleket orduları üzerine bütün gücüyle yüklenmesini önleyeceklerdi. Ne Bulgaristan ne de Romanya savaşa katılmaya hevesli olmadıklarına göre Almanlar Türk ordusu ile tehdit ederek bunları zorla Alman ordusunun yanı başında savaşa sokacak demekti. Seferberliğimiz bizi bir savaşa sürüklememeli. Bu arada Anadolu'nun imarına himmet ve gayret edilmeli. Boğazlar çok dikkatle göz hapsine alınmalıydı. Yoksa İtilaf devletlerini kuşkulandıracak toplanmalar çok tehlikeliydi. Bunlardan şiddetle sakınmalıydı. Almanlarla ittifak anlaşması yapılmış, bunun üzerine Türk seferberliği de ilan olunmuşsa da bu haberleri alması görevi gereği olan Kazım Karabekir'e hiç haber verilmemişti. Kazım Karabekir'in katılmamızı hiçbir vakit istemediği Birinci Dünya Savaşı'na olup bittilerle sürüklenmiştik. Artık Kazım Karabekir kocaman Dünya Savaşı mekanizmasında bir mekanik unsurdan başka bir şey değildi. Bürosunda oturmuş, savaşın gidişatını haritaya çiziyor, başka istihbarat ile birlikte Liman von Sandres ve Enver Paşa'yı Wortrag şifahi raporlar halinde bildiriyordu. 20. ayrımın sonu sayfa 311.